Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Abdullah İbni Ömer Hazretlerinin bize rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 5953. hadis-i şerif şöyle. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah ondan razı olsun. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fitneden bahsetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fitneden bahsetti. O sırada bir adam oradan geçince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu göstererek o fitnede şu başı örtülü olan adam mazlum olarak öldürülecektir. O fitnede şu başı örtülü olan adam mazlum, zulme uğramış olarak öldürülecektir buyurdu. Adama baktığımda onun Osman bin Affan olduğunu gördüm diyor Abdullah İbni Ömer Hazretleri. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 5964. hadis-i şerif. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Allahu alem bu hadis-i şerifin bize anlattığı şey Müslümanın bir uyanık hali olduğudur. Müslüman saftır, temizdir. İkna olur, kolayca kabul eder, diretmez, inatçı değildir. Agresif ya da eleştirici bir yanı yoktur. Hayatı, insanları sürekli test eden bir tavrı da yoktur. Bununla beraber Müslüman hep aldatılacak, hep elinden ekmeği alınacak, hep kandırılacak saflıkta bir yapıda da değildir. Allahu Teala'nın ona verdiği Kur'an ve hadisle birlikte gelen bir feraset, bir basiret, bir hikmet vardır. Nasıl olmasın ki? Hem ahireti bilen, cenneti bilen, cehennemi bilen, arş ve kürsiden haberdar olan Rabbimiz Teala'yı bildiği gibi, onun görünmez, bize göre olan görünmezlikleri meleklerine, cinlerine de iman eden, onlardan haberdar olan, varoluşun günlerini bilen, Peygamber aleyhisselamlardan, tarihten, yeryüzünden anlayan, hiçbir yere gitmese bile, evinden, köyünden, mahallesinden çıkmamış olsa bile, okuduğu kitap vesilesiyle yeryüzünün zamanına ve mekanına Allahu Teala'nın bak dediği yerden bakmayı bilen bir Müslümanın bakış açısı, zihin yapısı, uyanıklığı başkasına olabilir mi? Birileri akıllı olabilirler, zekaları ya da paraya karşı, dünyaya karşı bir tür uyanıklıkları olabilir. Nerede parasal, maddi bir kar var, bunu görecek bir uyanıklıkta güya olabilirler. Oysa bu aldanmanın da hasıdır, gerçeğidir. Geçici olanın akıllılığı, kalıcı olanın saflığının yanında neye yarar ki? Müslüman, kalıcı olan bir dünyanın, ahiretin varlığından haberdar ve bu takva ile hayatı yaşamaktadır. Ama mümin bir kere aldatılabilir. Sonrasında Müslüman artık dikkatlidir, titizdir. Bu hem maddi manada, ekonomik olarak hem de başka konularda da böyledir. Hem ekonomik olarak aldanıyorsak, hem dindarlığımızdan yararlanarak, dinle ilgili tavrımızdan, ihlasımızdan, samimiyetimizden yararlanarak, Allah, din, iman diyerek aldatıcı olan şeytan ve dostlar bizi aldatmaya kalkıyorsa, burada bizim bilgi noksanlığımız vardır. Kitapla bağlantı problemimiz vardır. Hacıyız, hocayız diyerek, İslami faaliyet, hareket filan diyerek, birileri bizimle oynuyorsa, bizi aldatıyor, peşine takıyor, peşi sıra götürüyorsa, bu bizim saflığımız, Allah-u Teala'nın istediği o temizlik anlamına gelmiyordur. Burada enteresan bir göz kapalılığı ile Mevla'nın kitabından da peygamberin sözünden de sallallahu aleyhi ve sellem uzaktayız demektir. Hayır, Müslüman her noktada dikkatlidir, titizdir, ciddidir. Cenneti söz konusuysa bu cenneti kazanma noktasında malını da titiz kazanır ve titiz harcar. Birileri onun elinden bunu çalıp çırpamaz. Müslüman bilir ki bu mal Allah'ın emanetidir. Bu can Allah-u Teala'nın emanetidir. Bu çocuklar Allah'ın emanetidir. Bu eş Allah'ın emanetidir. Bu yeryüzünde bizim bir görevimiz, bir sorumluluğumuz vardır. Allah-u Teala bize hilafeti yüklemiştir. Bu bakımda Müslüman davasının sorumluluğunu taşıma noktasındaki bu ciddiyetiyle uyanık durur. Şeytan ve dostlarına karşı zihni açık ve böylece defalarca elinden bir şeyler alınamaz. 100-150 yıldır bu şekilde sürekli kandırılıyorsak bizi bir takım şerbetlerle, şuruplarla, şaraplarla uyutmuşlar, sarhoş etmişler, bir şeylere bağlamışlar ve böylece kaybolmuşuz demektir. Öyleyse ciddi bir seferberliğe ihtiyacımız var. Allah-u Teala'nın kitabını okuyup anlamaya, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sözlerini okuyup anlamaya ihtiyacımız var. Çünkü uyanık bir kalp, uyanık bir zihin ancak böyle elde edilir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 5966 Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ikindi namazı sonrasında oturuyorduk. Güneş Kuaykan dağı üzerindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden öncekilere göre sizin dünyada kalacağınız süre günün geçen kısmına oranla kalan süre kadardır. Şu fotoğrafın hangi bölümüne hayran olmayalım ki? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine, ikindi namazı, sahabe-i kiram, fotoğraftaki ögeler. Sonra güneş batmak üzere Medine yakınlarında bir dağ adı veriliyor, bilmiyoruz. O dağın hemen üzerinden güneş inmeye başlamış, ağır ağır biraz sonra batacak anlaşılan. Artık günün bitme demi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu görüntüyle alakalı Müslümanlara değişmez bir ilke sunuyor. Diyor ki sizden öncekilere göre sizin dünyada kalacağınız süre günün geçen kısmına oranla kalan süre kadardır. Yani bizden öncekiler günün sabahını, öğlenini ve ikindiye kadarki olan dönemini yaşadılar. Yeryüzü insanlığı bunu yaşadı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la başlayan bu ümmetin süresi ise işte şu güneş batıncaya kadar. Bu kadar vakit var ve burada ne yaparsak onu yapacağız. Hayatı ikindi gibi yaşamak biliyorsunuz Asr suresinin mesajıdır. Hemen geçecek bir hayatın farkındalığı ile iman, salih amel, hak ve sabrı tavsiye ile dopdolu bir ömür yaşamak durumundayız. Çünkü vakit hemen bitmek üzeredir. Az sonra güneş inecek, gün kararacak, vakit tamam olacaktır. Öyleyse bu vakti iyi değerlendireceğiz. Hayatı Allah'ın verdiğini, imkanları Allah-u Teala'nın verdiğini bilip bu şekilde bir hareket içinde bulunacağız. Hadis-i şerifte şunu da görelim. Allah-u Teala'nın bize gönderdiği elçi, Rabbimizin bizim için yarattığı şu evreni de yine bize nasıl okuyacağımızı öğretiyor. Sadece vahiy değil, vahiy ile birlikte dağları da, güneşi de, vakti de nasıl okuyacağımızı bize öğretiyor. Çünkü her ideoloji, her felsefe, her din bir takım bilgilerle yeryüzü, gökyüzü belgelerini, toplumsal olayları, tarihi mevzuları kendi zihin açısına göre okur. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak Kur'an'ı okuyan müminler olarak, Bakara suresinin ehli olarak hayata, dağa, güneşe bu şekilde bakmayı öğreniyoruz. Anlıyoruz ki işte dünya budur, böyle bitecektir. Bu açıyı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize öğretir. Dolayısıyla bir önceki hadiste uyanık bir zihnin inşası için Kur'an'a ve Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerine ihtiyacımız var demiştik. Bu ihtiyaç bu hadis-i şerifle bize öğretilmiş oldu. Hayatı nasıl okuyacağımızı ona soracağız Allah'ın izniyle. 5972. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve bize bu hadis-i şerifi Abdullah İbni Ömer rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin namazda elini yana bıraktığını görünce ona bu şekilde oturma. Çünkü bu oturuş şekli azap çekenlerin oturma şeklidir buyurdu. Namazda oturduğumuzda ellerimizi dizlerimizin üzerine koyacağız. Yanlara değil. Adamın birisi yana koymuş. Bu azap çekenlerin oturma şeklidir buyurmuş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl oturacağımıza, ne şekilde duracağımıza Peygamber Aleyhisselatü Vesselam karar veriyor. Allah-u Teala'nın kendisine öğrettiği bilgiyle. Biz de ona uyuyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5973. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden bir kimsenin gücü, bir ölçek pirinç sahibinin dostu gibi olmaya yetiyorsa olsun. Sizden bir kimsenin gücü, bir ölçek pirinç sahibinin dostu gibi olmaya yetiyorsa olsun. Nasıl, bir daha bunu anlayalım, Türkçe olarak ifade edelim. Gücünüz yetiyorsa, yani imkanınız varsa, imanınızın kapasitesi bu noktaya erişiyorsa, yapabilecekseniz yapın, kim gibi olun? Şu bir ölçek pirinç sahibinin arkadaşı gibi olun. Onunla muhabbeti olan, onunla ilgisi olan o adam gibi olun, dedi ashab-ı kiram. Ey Allah'ın Resulü, bir ölçek pirinç sahibinin dostu da nedir? Yani bu kimdir, nasıl bir adamdır? Bununla kastettiğiniz şey ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu anlattı. Üç kişi çalışıp ailelerinin rızkını kazanmak için yola çıkmıştı. Hava kararıp yağmur yağınca bir mağaraya girdiler. Ancak mağaranın kapısına dağın yüksek yerinden bir kaya parçası düştü ve kapıyı kapattı. Ne kadar uğraştılarsa da onu yerinden oynatamadılar. İçlerinden biri, çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Herkes işlediği güzel amel adına dua etsin. Belki Allah bu durumdan bizi kurtarır dedi. Yani şu güzel amellerimizi vesile edinerek Allah-u Teala'ya dua edelim. Ya Rabbi, eğer bu amellerimizden hoşnut olmuş isen bize yardım et diyelim. Değilse buradan çıkış yok. Yani fizik anlamda ne derler? Matematik ölçülere göre insani güçlerini kullanarak o kayayı yerinden oynatamayacaklarını anladılar. Ve dediler, ancak Rabbimiz bize yardım ederse buradan çıkabiliriz. Allah-u Teala'nın yardımını çağırmak için de biz yaptığımız bir hayırlı ameli Rabbimize takdim edelim. Onun hatırına bizi buradan çıkarsın dediler. Demek ki salih amellerimiz, hayırlı işlerimiz bizim problemlerimizi çözmede bizim için önemlidir. Yani her bir iyilik bir sorunun da aslında üstesinden gelme noktasında bir hayır oluşturur. Galiba kötülük de böyledir. Her bir kötülüğün de insanın hayatında yeni sorunlar açtığı bir gerçek. Yapılan tüm günahlar yeni problemler ortaya çıkar diyor. Onun için Nuh aleyhisselam, diğer peygamberlerde de var aleyhissalatü vesselamlarda, Kavimlerine hep şunu teklif ettiler. Gelin Allah'tan bağışlanma dileyin, istiğfar edin. Yani yaşadığınız bu çirkef hayattan, bu şirk dolu, necaset dolu hayattan bir vazgeçin ve böylece Allah-u Teala sizin sorunlarınızı çözsün. Problemleriniz çok mu? İşsizlik sorununuz mu var? Tıbbi problemleriniz mi var? Sağlık problemleriniz mi var? Maddi problemleriniz mi var? Sorunlar çoğaldı mı? Dönün, istiğfar edin. Ya Rabbi affet, bizi bağışla. Bugüne kadar sensiz kaldık. Senden uzak, senden ırak bir hayat kurduk. Dönüyoruz, sana dönüyoruz. Bağışla Allah'ım deyin, Allah sorunlarınızı çözsün. İşte bu adamlar da güzel insanlar. Bilinçli bir Müslümanlıkları var. Rablerini tanıyorlar. Ama bir imtihanla baş başalar. Ve bu noktada bize de örnek olacak bir durumun içindeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak bize bunu anlatır. Biliyorsunuz Kur'an'daki olaylar. Mesela Hazreti Meryem'e Cebrail aleyhissalatü vesselamın gelip İsa aleyhisselamı müjdelemesi olayı. Kudüs'ün dışında kapalı bir ortamda bir tek Meryem aleyhisselamın şahit olduğu bir olay. Dolayısıyla bu olayı bize ancak Rabbimiz aktardığı kadarıyla biz bilebiliyoruz. O bize aktarmasa biz bilemeyiz. Şimdi şahit olduğumuz durum da böyledir. Bir mağaranın içinde 3 adam. Biz bu adamların hikayesini bilmiyoruz ki. Rabbimizin elçisi bize bunu aktarıyor. O da nereden bilecek? Arkeolojik kazılar mı yaptı? Eski kitapları mı taradı? Yeni hikayeler buldum size mi diyor? Hayır. Bunlar birer vahidir ve Rabbimiz peygamberimize bunları anlattı ve Allahu Teala'nın bilgilendirmesiyle o bizi bilgilendirmektedir. Ve dinliyoruz. Bu 3 adam konuşmaya başladılar. Dediler ki birisi, Allah'ım biliyorsun ki benim yaşlı bir anne babam vardı. Ben onlar için kaplarına süt sağıyor, yanlarına gidiyordum. Onları uyuyor bulduğum zaman uyandırmak istemediğim için uyanıncaya kadar sütleri elimde başlarında bekliyordum. Onlardan önce de kimseye içirmek istemiyordum. Oysa çocuklarım süt için etrafımda bağırışıyorlardı. Uyandıkları zaman da onlara sütlerini içiriyordum. Biliyorsun ki bunu senin gazabından korkarak yaptım. Bizi bu sıkıntıdan kurtar dedi ve kaya mağaranın kapısından biraz çekildi. Şimdi birinci adamın hikayesi anne babayla olan bir hikaye. Biliyorsunuz Rabbimiz kitabında kendisine ortak koşmamamızı ister. Sadece ve sadece ona kul olmamızı ister. Ve bunun ardından da anne babaya güzel davranmamızı ister. Hemen hatırladım, 2 sure var. Birisi İsra suresinde bu sıralama böyledir. Diğeri Lokman aleyhisselam oğluna öğüt verirken de bunu söyler. Bir, oğlum Allah'a şirk koşma, sadece ona ibadet et. 2, ana babaya biz iyi davranmayı emrettik der Mevlamız. Şimdi Allahu Teala'nın gazabından, öfkesinden tedirgin olan ve Allahu Teala'nın rahmetini uman bir Müslüman böylesi bir haberi, böylesi bir yasayı ciddiye alır. Rabbine kul olma derdiyle yaşayan bir kimse, anne baba ne halde olursa olsun onları razı etmek derdindedir. Çünkü ana babanın rızası Allahu Teala'nın rızası demektir. Allah'ı razı etmek derdiyle anne baba ile ilgili bir güzelliği, hayırlı bir hayatı tercih ederiz. Hoş, eğer anne baba kulluğun dışında bir kulluk emrederse, Allah'ın istemediği bir hayatı emrederse onlara itaat yoktur. Sadece insani ilişkilerde güzel davranırız. Burada da bu adamcağızın doruk bir tavrı var. Yani belki ulaşılması güç bir hareket. Bundandır örneklik biraz. Şimdi hayvanları var, anlaşıldığı kadarıyla. Onlardan meradan dönüşte süt sağıyor ve elindeki süt kabıyla anne babasının yanına geliyor. Onları doyuruyor, içiriyor. Sonra çoluk çocuğuyla birlikte onları doyurup kendisi içip hayatın geri kalanını öyle bitiriyorlar. Böyle bir adamın disiplini oluşmuş. Anne babayı doyurmadan başkasını doyurmaya geçmemiş. Fakat bir gün geldi, geç kaldı, bir şeyler oldu. Elinde süt, eve vardı, ana baba uyumuş. Çocuklar ise süt bekliyor, karınları aç. Elinde süt kabı, bir tereddüt ile durdu. Yani anne babayı hep alıştığı gibi doyurmak istiyor fakat onlar uyandırmaya kıyamadı. Çocuklar ağlaşıyor, onlara da insaf merhamet ediyor fakat böyle bir ikilem beklerken ta ki anne baba uyandı, onları içirdi, doyurdu, sonra yavrularına sütü verdi. Kendisi öyle içti. Bunu sırf Allahu Teala ana babaya güzel davran dedi diye yapan bir adam olduğu için bu ameline güvenerek, bu amelinden bir beklentisi olarak dedi ki Rabbim, yani bunu senin için yaptıysam bizi bu sıkıntıdan kurtar. Senin gazabından korkarak yaptım, bizi bu sıkıntıdan kurtar dedi ve kaya mağaranın kapısından biraz çekildi. İkinci adam şöyle duaya başladı. Anlaşılıyor ki mağaranın kapısı açıldı fakat diğer rivayetlerle biliyoruz, çıkmaya yeterli bir açıklık değildi bu. Tam anlamıyla kurtulamadılar. Belki bu adamlardan sadece birisi böyle bir mağaraya kapanmış olsaydı, onun tek olarak yaptığı bir dua kapının açılmasına yetecekti. Ancak bunlar üç kişiler. Dolayısıyla hepsinin bir ameli bize görünmeli, bir eylemi bize görünmeli. Buradan şunu da anlar mıyız bilmiyorum. Eğer sorun bireyselse çözümler de bireysel olabiliyor. Ama çözüm isteyen konu, bütün toplumu ilgilendiren bir zillet, bir meskenet, bir yıkımsa o noktada bütün toplumun değişmesi ya da en azından toplumu değiştirecek güçlü bir grubun değişimi lazım ki toplumun değişmesine, yani mağaradan çıkışa yeterli bir amele ulaşabilelim. Sadece birilerinin iyileşmesi yetmiyor, hareketi sağlayacak, istiğfar ortamını oluşturacak, Rabbe dönük bir hayatı oluşturacak bir gayreti bir grubun gerçekleştirmesi lazım. Çünkü sorun hepimizi ilgilendiren bir sorundur. İkinci adam şöyle dedi. Allah'ım, biliyorsun ki yarattığın her şeyden daha çok sevdiğim bir amca kızım vardı. Onunla birlikte olmak istedim. O, hayır. Vallahi ancak 100 dinar vermen halinde bunu kabul ederim dedi. Ben de bu parayı biriktirip kendisine verdim. Ancak bacakları arasına oturduğumda Allah'tan kork ve mührü ancak hakkıyla aç dedi. Yani nikahla. Ben de bu ilişkiden kaçındım. Biliyorsun ki bunu senin gazabından korkarak yaptım. Bizi bu sıkıntıdan kurtar dedi. Kaya mağaranın kapısından biraz daha yana çekildi ve gökyüzü göründü. Demek ki birincisinde mağaranın kapısındaki kaya hareket etmiş ama gökyüzü görünecek kadar bir hareket olmamış. Ama ikincisinde şöyle bir ışıltı geliyor, bir ümit oluşuyor. İkinci adamın hikayesi arzular. Birincisinde anne baba vardı. İkincisinde ise şehvet var, istek var, arzular var. Bir kadına karşı olan şiddetli sevgisi, aşkı var. Fakat bunu yaşamak isterken sadece yaşamayı, yani şehvetini gidermeyi düşünen bir adam. Bu arzuyla para toplamış, biriktirmiş. Kadının da anlaşılan ki diğer başka rivayetlerden biliyoruz, kendisinin paraya da ihtiyacı olan bir fukara. Ve imkansızlık halinde tamam diyor, ver parayı, isteğini gerçekleştirelim. Adam da çıkartıp parayı verdi. Ve kadın bu noktada dedi ki Allah'tan kork. Yani iffetsiz biri değil, namusu olmayan birisi değil. Ama mecburiyetler onu bir noktaya taşımış Fakat elhamdülillah tövbe imkanını kolluyor diyor ve diyor ki Allah'tan kork. Şu bizim işimiz nikahlı olursa güzel olur. Nikahsız olarak bana dokunma dedi. Ben de kalktım. Parayı da ona bıraktım diyor başka rivayetlerde. Almadı da toparladığı parayı. Ve senin korkunla Rabbim onu çok sevdiğim halde isteklerime gem vurdum. Arzularımın peşine gitmedim. Senin istediğin bir hayatı tercih ettim. Gazabından korktum. Öfkenden korktum. Ve bundan dolayı günahı terk ettim Allah'ım. Öyleyse dedi ve kapı açıldı. Ve üçüncü adam. Allah'ım biliyorsun ki ben bir ölçek pirinç karşılığında çalışan bir işçi tutmuştum. Ne kadar bilmiyoruz ama bir ölçeklik, bir pazarlık yapılmış. Şurada şu kadar çalışacaksın, ben de sana şu kadar pirinç vereceğim demiş. Ve böylesi bir anlaşma ile bir işçi tuttum yanımda. Akşam olduğu zaman ücretini kendisine teklif etmeme rağmen kabul etmedi ve çekip gitti. İşçinin artık niye kafası bozulduysa, yani parayı mı az buldu, pirinci mi az buldu, başka şeyler mi canını sıktı, pirinci, o anlaştıkları pirinci de alıp gitmedi, bırakıp gitti. Ben de dedi bu adam, bu pirinci sıkıntı çekerek onun için ektim. Onun mahsulü ile sığırlar ve o sığırlara bir çoban aldım. Yani o pirinç öyle verimli oldu ki o pirinçten elde edilen gelirle sığırlar aldım. Hatta o sığırları güdecek çoban da aldım. Bu kişi bir zaman sonra gelip Allah'tan kork ve bana zulmetmeden ücretimi ver, haksızlık yapma, benim şu ücretimi ver dedi. Ona şu sığırların yanına git. Ve onları çobanıyla birlikte al dedim. Dedi ki adam, Allah'tan kork ve benimle alay etme. Ben garip bir kulum. Benimle dalga geçme dedi. Ona ben seni alay etmiyorum deyince onları sürüp götürdü. Biliyorsun ki bunu senin rızanı umarak ve gazabından korkarak yaptım. Bizi bu sıkıntıdan kurtar dedi. Bunun üzerine mağaranın kapısı açıldı. Ve oradan çıkıp gittiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlarına, ashab-ı kirama ve şu anda bize bu hadis-i şerifi anlatırken meraklandırmak için diyeyim ben, çünkü meraklandık. Pirinç sahibinin dostu, arkadaşı gibi olmaya gücünüz yetiyorsa yapın bu işi demişti Peygamberimiz. Demek ki bu üç arkadaş içerisinde hepsinin tavrı çok tatlı. Ama özellikle özeneceğimiz, olmak için çabalayacaklarımızdan birincisi de bu adam olacak. Yani pirinç sahibinin tavrı. Ne yaptı adam? Bir pirinç ölçek anlaşmış ama işçi bunu almamış, gitmiş. Adam ne yaparsan yap. Kardeşim ben sana paramı ayarladıydım. Çektin gittin, o zaman alsaydın demiyor. Hatta zahmet çekerek onu ekiyor, dikiyor, biçiyor. Sonra onunla bir şeyler alıyor ve adam geldiğinde de buyur hepsi senin diyor. Yani sadaka verişindeki cömertliğe mi hayran olalım? Yoksa kul hakkına olan sadakatine mi hayran olalım? Bunu bilemiyoruz. Hepsi güzel. Adamın vefalı bir tavrı var. Anlaştığı noktaya sadık, sonra bunu öldürmüyor da, işte 5 liraya anlaştık, şu kadar paraya anlaştık, sonra bu para, bugünkü manayla, bugünkü zihinle konuşuyorum, para pul oluyor belli bir zaman sonra. Adam geldiğinde, al dediğinde eline düşen paranın bir anlamı yok ki. İnsanlar bu şekilde vermeye çalışıyor. Borç almış, 3 yıl sonra veriyor güya. Bu para ben sana verdiğimde alım gücü neydi, şimdi ne? Buna bir dikkat etmesi gerekiyor Müslümanların. Evet, faizden uzak duracağız. Rabbim korusun. Bu söylediklerim bir başka kötülüğe kapı açacak sözler olmasın. Ama veren de alan da karşı tarafın zararını değil, onun hakkını düşünerek, onu kollayarak bir sadakatli tavrı seçmeli. İşte burada güçlü olan, varlıklı olan Müslümanın cömertliğini, sadakatini, ahde vefasını görüyoruz ve Allah'ın izniyle de tertemiz bir örneklik koyuyor bizim önümüze. Sonuç mağaradan çıkış. Allah'ın izniyle bu mağaradan çıkıyorlar ve bize de mağaradan çıkmanın yolunu öğretiyorlar. Bizler hangi sıkıntı ortamındaysak, işte oradan çıkmak için salih amellere ihtiyacımız var. Ana baba, şehvetlere dur demek ve kulların hakkını riayet etmek. Bunlar galiba içinde bulunduğumuz karanlıktan çıkmak için bize yeterli bir çözüm yoludur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. 5977. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah buyurdu ki, kullarımdan biri sadece rızamı gözeterek cihada çıktığı zaman sevabını ve ganimeti elde etmiş olarak geri dönmesini ya da ölmesi durumunda onu bağışlamayı, ona merhamet etmeyi ve cenneti koymayı garanti ederim diyor Mevlamız. Allahu Ekber. Allah'ın kullarından biri. Diyor ki Mevlamız, benim kullarımdan biri. Sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözeterek bir mücahedeye, bir kavgaya, Allah yolunda bir çalışmaya, bir çabalamaya, canı pahasına kendini feda ederek bir yola çıktığı zaman, evet, sevabını ve ganimetini elde etmiş olarak geri döner. Geri döndüğünde sağ salim geri dönerse sevabı verilmiştir ve bir de elinde ganimetler vardır, dünyalık da vardır. Yok, ölürse orada, şehit olursa, o zaman bağışlanacak, cehennemden yırtmış oluyor, merhamet edilecek, cennete girmiş oluyor ve cennetin içerisinde rahat bir hayata evet demiş oluyor. Allah-u Teala'nın garantisi bu. Rabbimiz bunu garanti ediyor bize. Öyleyse tek yapmamız gereken şey Allah yolunda kavgaya girmek, Allah yolunda çabalamaya girmek, bir cihada girmek. Elimizle, dilimizle, bugün gücümüz neye yeterse, ortamın gereği neyi bize dayatıyor, sunuyorsa onun kavgasını vereceğiz. Yani bu din zaten yücedir. Bunun yüceliği için çırpınacağız, çabalayacağız ki bunu kaçırmayalım. Mevla yolunda kılsın inşallah. Ve Allah-u Teala benim yolumda cihad edenlere ben yollarımı eriştireceğim diyor. Biz de o yollara talibiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.